Şiir Gemisi. Yaşamak güzel şey doğrusu. Üstelik havada güzelse, hele gücün kuvvetin yerindeyse, elin ekmek tutmuşsa bir de, hele tertemizse gönlün, hele kar gibiyse alnın, yani kendinden korkmuyorsan, kimseden korkmuyorsan dünyada, dostuna güveniyorsan, iyi günler bekliyorsan hele, iyi günlere inanıyorsan, üstelik havada güzelse, yaşamak güzel şey, çok güzel şey doğrusu. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz Şiir Gemisi'ne. Bu programımızın 20. bölümünde biz sizlerle garip akımından söz etmeye, yani birinci yenicilerden söz etmeye devam edeceğiz. Geçen hafta Orhan Veli Kanık'tan bahsetmiştik, onun şiirlerini okumuştuk sizler için. Hayatını, şiire yaklaşımını söylemiştik ve hatırlarsanız 3 arkadaşçılar onlar. Orhan Veli Kanık, Oktay Rifat Horozcu ve Melih Cevdet Anday. O zaman bugün de Melih Cevdet Anday'la devam edelim istedik ve onun Çok Güzel Şey adlı şiirini sizler için yorumladık. Sevgili dinleyenlerimiz, Bilede Yaman, Feray Uz birlikte hazırlıyorlar bu programı. Aslı Yıkılmaz'la çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Yaklaşık 30 dakika boyunca sizlerle birlikte olacağız ve Melih Cevdet Anday'ı konuşacağız. Hoş geldiniz Bilede Yaman.
Hoş bulduk efendim. Herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Geçen hafta söylediğiniz gibi birinci yenicilere giriş yapmıştık. Garip akımının temsilcilerine, garip şiirinin ne olduğu, ne söylediği üzerinde durmuştuk ve Orhan Veli'nin hayatından bahsetmiştik. Bu hafta Melih Cevdet Anday'la devam edeceğiz. Melih Cevdet Anday, 5 Temmuz 1915'te Çanakkale'de dünyaya gelir. Asıl ismi Muzaffer Melih'tir. İbrahim Cevdet ve Hatice Nadide çiftinin 4. oğlu olan Muzaffer Melih'in İstanbul Fatih nüfusuna kaydı doğumundan 2 yıl sonra yapıldığı için kaynaklarda doğum yeri İstanbul olarak belirtilmektedir. Melih Cevdet Anday köklü ve imtiyazlı bir aileye mensuptur. Bunu biliyoruz. Büyük dedesi Osmanlı ordusunda Tuğ General rütbesine kadar yükselen Mehmet Raşit Paşa, aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin ilk eczacı paşası olmak gibi bir seçkinliğe sahiptir. Mehmet Raşit Paşa ve Emine Hanım çiftinden dünyaya gelen Şevket Bey ve Mehmet Kadri Anday da Osmanlı sosyal yaşamındaki yenileşme sürecinde önemli rol oynamış isimlerdir. Şevket Bey, İbrahim Cevdet'in babası ve Muzaffer Melih Anday'ın, yani Melih Cevdet Anday'ın dedesidir. Büyük amcalarının ilki olan Mukim Paşa, 2. Abdülhamit'in özel doktoru. Mehmet Kadri ise tıp eğitimi için gittiği Fransa'da İttihat ve Terakki'nin gizli yazışmalarını da düzenleyen önemli bir isimdir. Gerçekten çok ilginç bir sülaleye mensuptur,
evet,
Melih Cevdet Anday.
Hı hı.
1874'te doğan Mehmet Kadri, Melih Cevdet'in yetişmesinde ve ailenin Anday soyadını almasına belirleyici isim olmuştur. Mehmet Kadri Anday, Türk tıp tarihinde ilk çocuk hastalıkları uzmanı ve çocuk hekimleri encümeninin, yani pediatri kurumunun kurucu başkanı gibi görevler de üstlenmiştir. Melih Cevdet böyle seçkin bir aileye mensuptur. Hı hı. Kendisi 1923'te ilkokul öğrenimine başlıyor Kadıköy'de, Mühürdar'da, 35. ilk mektepte diyebiliriz. Muzaffer Melih Anday ortaokula Kadıköy Sultanisi'nde devam ediyor. Tepegöz Hayri adı ile de ilk kalem denemelerine bu yıllarda başlıyor. 1930'da babasının tayini dolayısıyla Ankara'ya gidiyorlar. Melih Cevdet burada ortaokulu ve liseyi tamamlıyor. Liseyi nerede tamamlıyor? Ankara Erkek Lisesi'nde.
Orhan Veli ile burada.
Evet. Orhan Veli ve Oktay Rifat'la da bu okulda tanışır.
Çok güzel.
Orhan Veli'yi konuşurken Sesimiz dergisinden bahsetmiştik. Okul kooperatif parasıyla kurulan bir dergiydi bu. Hı-hı. Kendi imkanlarıyla,
evet,
kurdukları.
Evet.
İşte bu Sesimiz dergisinin yazarlar kadrosuna katılıyor Melih Cevdet.
Oluyor.
1934'te liseden mezun olduktan sonra önce Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde, daha sonra da aynı üniversitenin Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde yüksek öğrenimine başlıyor. Fakat öğrenimini tamamlayamıyor birçok şair
acaba?
Gibi. Devlet Demiryolları'nda 3-5 memuru olarak ya da 2-5 memuru olarak da söylenir.
Hı hı.
1936'da göreve başlıyor şair.
Bu nöbet mi?
Doğrudur. Hı. Nöbet saatleri,
evet,
olarak ifade edilir. Kasım 1936'da Garip Üçlüsü'nü bir yıl sonra edebiyat kamuoyuna tanıtacak olan Ukde isimli şiirini Varlık Dergisi'nde yayımlar. Ağustos 1937'de de Devlet Demiryolları'nın olanakları ile Belçika'nın başkenti Brüksel'e gider ve 3 ay gibi kısa bir süre orada kalır, yurda dönmek zorunda kalır daha sonrasında. Melih Cevdet Anday'ın Kasım 1936'da yayımlanan Ukde isimli şiiri, Garip Üçlüsü'nün de Varlık Dergisi'nde yayımlanan ilk şiiri olma özelliği gösteriyor. Bu açıdan önemli.
Ukde ilk şiir.
Doğrudur. Milli Eğitim Bakanlığı'nda aynı birimde çalışan ilk eşi Sabahat Tertemiz'le Ekim 1945'te evlenir. Şairin ilk evliliğinden bir yıl sonra da ilk şiir kitabı Rahatı Kaçan Ağaç yayımlanır.
Eşi peki uzun sürüyor mu evlilikleri?
Maalesef Sabahat Hanım'ın 28 Mayıs 1956'da vefat etmesiyle evlilikleri son buluyor. 3 yıl sonra Yaşar Gedikoğlu ile evleniyor şairimiz. Yaşar Hanım'la birlikte çeviriler yapıyorlar. 25 Ocak 1983 tarihine kadar evli kaldığı Yaşar Hanım'dan İdris adlı çocuğu dünyaya geliyor. Yaşar Hanım'dan boşandıktan sonra ise 3. ve son eşi Suna Akkan'la 16 Haziran 1983'te evleniyor.
O zaman anı şiirini okuyalım Melih Cevdet Anday'dan. Hem de şiir üzerine de biraz konuşmuş oluruz ve onun şiirde tarafı olduğu unsurları da biraz ön plana çıkaralım. Bir çift güvercin havalansa, yanık yanık koksa karanfil. Değil bu, anılacak şey değil. Apansız geliyor aklıma. Neredeyse gün doğacaktı. Herkes gibi kalkacaktınız. Belki daha uykunuz da vardı. Geceniz geliyor aklıma. Sevdiğim çiçek adları gibi. Sevdiğim sokak adları gibi. Bütün sevdiklerimin adları gibi. Adınız geliyor aklıma. Rahat döşeklerin utanması bundan. Öpüşürken bu dalgınlık bundan. Tel örgünün deliğinde buluşan parmaklarınız geliyor aklıma. Nice aşklar, arkadaşlıklar gördüm, kahramanlıklar okudum tarihte. Çağımıza yakışan vakur, sade davranışınız geliyor aklıma. Bir çift güvercin havalansa, yanık yanık koksa karanfil, değil, unutulur şey değil, çaresiz geliyor aklıma. Evet, çok güzel bir şey bu da.
Evet. Melih Cevdet'in güzel şiirlerinden birisidir anı. Başlığı her ne kadar anı olsa da aslında biz bu şiirde bir hasret duygusu, bir özlem duygusu görürüz. Çünkü geceniz geliyor aklıma sevdiğim çiçek adları gibi. Sürekli bir hatırlatma, bir telmih, kendi kendine oluşturulan bir telmih vardır burada. Dolayısıyla son kısmı örneğin yanık yanık koksa karanfil, değil unutulur şey değil, çaresiz geliyor aklıma. Bir anının, bir hatıranın ya da kimi hatıraların, kimi anıların unutulmadığı ve onlara özlem duyulduğu burada.
Evet, olmaz mı?
Resmedilmiş.
Evet, peki kaldığımız yerden devam edelim biz sohbetimize. Anıyı dinledik, üzerine de biraz konuştuk sevgili dinleyenlerimiz. Galiba bir memurluk hayatı var değil mi kendisinin?
Tabii ki 1946 seçimlerinden sonra Ankara Genel Kitaplık Memurluğuna atanıyorum. Melih Cevdet Anday. 51'e kadar da bu görevi sürdürüyor fakat sonrasında istifa ediyor. Böylece orta öğrenim için geldiği Ankara'dan 21 yıl sonra ayrılarak İstanbul'a dönüyor. Ve 51 yıl sürecek olan İstanbul yaşamı yeniden başlamış oluyor. İstanbul'da Eylül 1953'ten itibaren Akşam Gazetesi'nin sanat ve edebiyat sayfasını yönetmiştir Melih Cevdet Anday. Daha sonra kısa süreliğine de olsa Yapı Kredi Bankası'nın Doğan Kardeş yayınlarının kitap bölümünde Vedat Nedim Tör ve Şevket Rado ile birlikte çalışmıştır. 18 Aralık 1957'de Tercüman Gazetesi'nde önce kendi ismiyle, 1958'den itibaren de Yaşar Telli Dede takma ismiyle köşe yazıları yazmıştır. Bu tarihte Murat Tek imzasıyla da romanlarını tefrika etmiştir. 1997 tarihine kadar ta bu 60'lı yıllardan, 90'lı yılların sonuna kadar çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapmıştır. Birçok romanını bu gazetelerde yayımlamıştır. Gazeteciliğinin yanı sıra Türk Edebiyatçılar Birliği Başkanlığı görevinde de bulunmuştur Anday. 1964-1969 arasında da TRT Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 1979-1980'de ise UNESCO Genel Merkezi'nde eğitim müşaviri olarak çalışır.
Ve bildiğimiz kadarıyla 28 Kasım 2002'de ölmüştü,
doğrudur,
değil mi Melih
doğrudur.
Cevdet Anday? Ne sebeple vefat etti?
Solunum ve böbrek yetmezliği tanısıyla tedavi gördüğü Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Koşuyolu Hastanesi'nde vefat ediyor. Mezarı Büyükada Mezarlığı'nda.
Nurlar da uyusun. Onun çok güzel bir şiiri Alaturka'yı okuyalım şimdi biz size. Çık benim şair tabiatım. Çık orta yere. Fakir güzelinden söyle. Hasret ateşinden çal. Çal, söyle benim derdimi sevdalı sesinle. Hep bilinen şarkılar gibi olsun. Hani dili biçareden. Sunda içsin yar elinden. Hani bilinen şarkılardan olsun. Yeni sözler arama, nafile. Derdim yeni olsa anlarım. Gel, hazırından söyle bu akşam. Üzme yetişir, üzme firakınla harabım. Sonunda ah çekeriz derinden. Kim anlayacak sahiden olduğunu? Sen söyle yalnız. Zülfündedir bahtı siyahım bestesini. Dededen. Melih Cevdet Anday sadece şiirde değil, pek çok türünde edebiyatın önemli eserler vermiştir, değil mi?
Doğrudur. Edebiyatın neredeyse bütün türlerinde başarılı örnekler vermiştir Anday. Fakat kendisi asıl uğraş alanının şiir olarak bilinmesini ister. Anday özellikle 1940 ve 50'li yıllarda şairi bir politika adamı kadar milletin sözcüsü olarak görür. Ve şiire de bu düzlemden bakmasına rağmen daha sonraki dönemlerde değişen şiir anlayışına paralel olarak şair ve şiir tanımlamalarını da değiştirir. Ona göre şiir daima bir araştırma ve yeni oluşumlara açılabilme olanakları sonsuz olan bir kaynaktır. Dolayısıyla tanımlamanın yaşanan zaman içinde bir anlam ileticisi olduğuna inanır Anday. Yaşanan zaman aralıklarından ve yapılan tanımlamalardan şiiri kurtararak daha geniş bir çerçeveden şiire bakılması gerektiğini vurgulamıştır. Melih Cevdet Anday, şiiri olsa olsa tanrılara benzetebiliriz diyecek kadar cüretli ve iddia sahibi bir şairdir.
Yani o zaman tanrıların sonsuzluğuna mı?
Doğrudur, kesinlikle gücüne doğru ifade ettiniz. Evet,
etkili oluşu.
Evet, tanrılara ait olan ezeli ve ebedi sıfatının şiiri kapsayıcı olmasına da dikkat çekmek istemiştir. Muhtemelen. Şiirin geçmişte bir noktadan başlanarak tarihinin yazılamayacağını da söyler. Bu doğru bir tespittir kesinlikle. Dinleyicilerimize sormak isteriz bu noktada. Hiç şiir tarihi diye bir şey görmüşler mi? Böyle bir şey görmemeleri mümkün değildir. Ancak şiirin gelişmesine dair, doğmasına dair farklı perspektifler, farklı görüşler vardır. Fakat sistematik olarak bir şiir tarihinden bahsedemeyiz biz.
İşte orada ezeli ve ebedi devreye giriyor,
doğrudur,
değil mi?
Bu açıdan bu benzetmeye bu açıdan ihtiyaç duydu diye düşünüyorum ben Melih Cevdet Anday'ın. Tohum adlı şiirinin yayımlanması ile başlayan Garipten Kopuşu 1960'lı yıllarda çok daha belirgin bir özellik göstermeye başlar.
Peki Garipten artık Kopuşu'na sebep? Yani sebep derken yani oradaki yaklaşımın artık tohumda farklılıkları mı
doğrudur,
var?
Doğrudur. Farklılıkları vardır. Farklılık artık şudur. Garip şairleri ilk başta benimsedikleri garip akımı şiirinin özelliklerinden olgunlaştıkça uzaklaşmışlardır demek doğru olur.
Anladım.
Melih Cevdet de bu noktada tohum şiiriyle daha olgun bir şiir ortaya koymuş. İlk dönemde garip döneminde yazdıkları o alaycı, umursamaz tavır yerini daha oturaklı, daha umursayan bir hal almıştır diyebiliriz.
Tıpkı Orhan Veli'nin de yaşamış olduğu gibi değil mi aslında?
Kesinlikle, kesinlikle. Dolayısıyla Anday'ın şiirde ulaşmak istediği nokta dediğim gibi 60'tan sonra başlayan değişimle birlikte kendini gösteriyor ve son şiir kitabı Yağmurun Altında ile bu şiirsel ereği doruk noktasına çıkarıyor. 60'tan sonraki şiirleri anlamını kolay iletmeyen metinler olarak görülür ve daha sonraları anlatacağımız ikinci yeni şiirine daha yakın şiirlerdir bunlar. Yani açık, yalın, halk dilinin yer aldığı şiirlerden ziyade, günlük konuşma dilinin yer aldığı şiirlerden ziyade daha çok söz sanatlarına başvurulan kapalı anlatımın benimsendiği şiirlerdir.
Anladım. Birinci yenilerde ilk söylediğiniz doğrudur. Özellikler var. İkinci yenilerde daha kapalı anlatım, doğrudur. Değil mi? Söz doğrudur. Sanatı da var.
Evet. Anday bu şiirlere ilişkin bir bakıma açıklayıcı ekler yazar. Bu eklerle hem şiirinin kaynaklarını hem de şiir hakkındaki düşüncelerini açıklamış olur. Bu yola başvuran birçok şairimizin olduğunu biliyoruz. Örneğin Atilla İlhan da birçok şiir kitabının sonuna o şiirlerle ilgili anekdotlar, ekler koymuştur. Hem o şiire dair yazılış sürecini ya da onun şair açısından bir önem atfediyorsa o önemi vurgulamak için, yahut da hem şiirin kaynaklarını hem de şiir hakkındaki düşüncelerini bu yolla açıklamıştır bazı şairlerimiz. Melih Cevdet Anday bunların başında gelir. Çünkü o dönem çok böyle başvurulan bir usul değildir. Şiir kitabının sonuna ek koymak. Hatta ben de ikinci kitabımda Atilla İlhan ve Melih Cevdet gibi isimlerden esinlenip Kediler ve Kadınların sonuna bazı şiirlerin yazılış hikayesini
eklediniz.
Eklemiştim.
Evet.
Devam edecek olursak, şiiri bir araştırma alanı olarak görüyor Melih Cevdet. 87 yıllık şiir yaşamı boyunca şiirin birçok alanında olduğu gibi anlam konusunda da hep bir araştırma içinde olmuştur. Türk şiirinde belki de ilk kez Anday'la görülen şiiri için ek açıklama yazma gereği duyma isteği anlamı itmediğinin, okuyucuyu dışlamadığının bir göstergesidir.
Doğru.
Anlam konusunda bütün olup biten içerik ve yapının kuruluşu ile ilgilidir. Dolayısıyla şiirin dışında bırakılmamıştır.
Çok güzel bir şey, çünkü nice şiirler okuyoruz. Bir taraftan da acaba şairi etkileyen neydi ya da bunun acaba nasıl bir anısı vardı diye
merak unsuru oluşturuyor.
Merak unsuru oluyor. Doğru. En azından bu konuda bir açıklığa kavuşmuş oluyor. Evet. Şimdi siz biliyorsunuz sevgili dinleyenlerimiz, Sezen Aksu'nun seslendirmiş olduğu Şinanay şarkısı. Evet, şarkının sözleri de Melih Cevdet Anday'a ait. şiirini farklı bölümlerde inceleyebildiğimizi söylediniz. İşte birinci yeniciler, sonrasında biraz daha ikinci yenicilere kayar diye. Şiirinde sıkça görülen unsurlar sonrasında nasıl bir değişime uğramış mesela?
Bunu da şöyle ifade etmek daha doğru olur diye düşünüyorum. Melih Cevdet Anday'ın ilk dönem şiirlerinde ironi, alay gibi mizahi ögeler, kolları bağlı Odysseus'tan sonraki şiirlerinde yerini bireyin trajik varoluş sorununun irdelemesine bırakır. Ne demek istiyorum? Daha önce de ifade ettiğim üzere ilk şiirlerde garip akımının diğer temsilcileri gibi Anday'da daha çok mizahi, daha çok umursamaz, alaycı bir tavırla şiire yaklaşmış, alaycı bir üslup benimsemiş. Fakat kolları bağlı Odysseus'tan sonraki şiirlerinde ise bireyin artık trajik varoluş biçimlerinin gelişmesi, bu sorunların bireysel varoluş sorunlarının irdelenmesi, artık sorgulamanın başlaması, hem felsefi manada hem de sosyal manada, bu sorgulamanın başlamasından sonra artık konunun değişmeye başladığını görürüz. Özellikle mitolojiye kaçış, yönelme ya da dayanma hep bu birey trajedisini sorunsal bir olgu olarak irdeleme ereğinin bir tür tarihsel sorgulamasını yapma düşüncesinde saklanır. Ne demektir bu? Şu demektir: şair bir düşünceye tutunur, o düşünceye felsefi bir arka plan arar. Çünkü şiirini var ederken artık olgunlaşmıştır ve şiirini var ederken şiirdeki temasına, konusuna yahut mesajına felsefi bir arka plan ararken çeşitli unsurlara başvurur. Mitolojik unsurlara başvurur, başka dini unsurlara başvurur, edebi unsurlara bile başvurur. Dolayısıyla bu sebeplerden dolayı Anday şiiri kopuk okumalara kapalıdır.
Kopuk okumadan kastım.
Kopuk okumadan kastım şudur: bir sistematik vardır. Şair bir şiirinde söylediği bir düşünceyi başka bir şiirinde zıtlaştıramaz. Yani ya da kronolojik olarak
bir bütünlüğü mü vardır?
Bir bütünlüğü vardır. Eğer bir ilk çağ felsefesinden bahsediyorsa, bir sonraki şiirinde orta çağ felsefesinden ya da yakın çağ felsefesinden bahseder. Dolayısıyla bütün olarak şiiri okunduğunda kopukluğa yer bırakmaz. Bu müthiş bir meziyettir.
Evet.
Bu gerçekten birçok şairin beceremeyeceği, daha doğrusu becermek istemeyeceği, uğraşmayacağı bir tercihtir. Dolayısıyla okurundan daima metin üzerinde yoğunlaşmayı ve metinler arası üretkenliği takip etmeyi bekler. Şiirinin anlamını sadece sözle ifadelere dayandırmak istemeyen Melih Cevdet bunu biçimsel kuruluşlara da yansıtır. Örneğin okur kimi zaman bir sesin ardında olduğunu okuma eylemini tamamladıktan sonra öğrenir. Klasik şiir inceleme yöntemleriyle Anday şiirine bakmak ve onu anlamaya çalışmak bu açıdan sonuçsuz kalır. Şimdi Melih Cevdet Anday'ın kolları bağlı Odysseus'tan sonraki şiirlerinde dikkati çeken önemli değişikliklerden, arayışlardan birisi de şu: bu dönemden sonraki şiirlerinin uzun soluklu oluşu.
Uzun soluklu.
İlk şiirlerine bakıyoruz, kısa şiirler. Kısa,
daha uzun
şiir. Hap şiirler dediğimiz.
Tamam.
Kısa şiirler. Fakat sonraki şiirler uzun soluklu. Daha uzun dizelerden, daha büyük mısralardan oluşan şiirler. Ele alınan temanın genişçe işlenebilmesi olanağı da artıyor bu vesileyle. Zaten amacı da bu.
Evet.
Şimdi hap bir şiir yazıyorsanız, kısa bir şiir yazıyorsanız muhtemeldir ki düşünceniz tektir.
Evet.
Şiirdeki mesajınız tektir.
Orada işte o kopuk okuma dediğiniz şeye gebe olabilirsiniz, değil mi?
Muhakkak.
Daha uzun yazdığınızda.
Daha uzun soluklu şiirlerde ise düşünceyi yaymak, fikri yaymak, temayı çeşitlendirmek, konular arası ilinti kurmak daha kolay oluyor.
Evet.
O yüzden bizim ezberimizdeki şiirler hep uzun şiirlerdir, dikkat ettiyseniz. Kısa şiirler genelde marşlarımızdır. Kısa olarak ezberlediğimiz marşlarımızdır. Fakat ezberlediğimiz bayramlarda, müsamerelerde, özel günlerde okuduğumuz şiirler genelde uzun şiirlerdir. Çünkü düşüncenin yayılması bakımından daha kolay bir biçim ifade eder.
Peki o zaman şimdi yan yana dalgınlık şiirini okuyayım ben.
Tabii ki.
O nasıl bir şiirdir? Uzun şiirlerimizden midir?
Çok uzun sayılmaz. Esasen Melih Cevdet'in şiirlerinde ona göre uzun, ilk şiirlerine göre gerçekten uzundur aslında. İlk şiirleri o kadar kısa ki.
O hap dediklerimize
doğrudur.
Göre.
İlk şiirleri o kadar kısa ki bu dönemdeki, sonraki dönemdeki şiirleri ilk döneme göre tabii ki uzun kalır.
Anladım. Gözlerine bakıyorum. denizden çıkarılmış bir tabaktaki kuş resmi, dağınık köy evleri gibi orada burada, sepetteki sümbül soğanı gibi gölgeli. Yüreğimiz öylesine aşmış ki düşüncemizi, yarışı başlatan tabanca sesi gibi, dudaklarımız koşuya çıktıktan sonra duyuyoruz söylediklerimizi. Peki o zaman kronolojik olarak baktığımızda ilk şiiri ne zaman yazmıştı Üstad ve tabii ki son şiiri hangi yıllar arasında bu verimlilik?
İlk şiiri 1933 yılında, son şiiri ise 1997 yılında yani ölümünden 5 yıl önce yayımlanıyor. Şiirden başka roman, deneme, öykü ve tiyatro türlerinde eser vererek çok yönlü bir sanatçı kişiliğe sahip olduğunu zaten söylemiştik. Evet. Gazetecilik yönünden bahsetmiştik Melih Cevdet'in. Bu türlerde çeviri örnekleri de vererek edebiyatımıza büyük katkı sağlıyor. Cumhuriyet devri Türk edebiyatında önemli bir deneme yazarı olarak da dikkat çeker Anday. Şair kimliğinin yanında. Denemelerinin içeriğini kendi ifadesiyle söylüyorum. Ben şiirde, tiyatroda olsun hep Türk kafasını yükseltmeye, inceltmeye yöneldim diyor. Bu da güzel bir iddiadır. Güzel bir gayrettir. Burada da şunu söylüyor. Ben şiirde, tiyatroda olsun tüm yazılarımda hep Türk kafasını yükseltmeye, inceltmeye yöneldim. O, Cumhuriyet aydını olarak, Cumhuriyet devri Türk edebiyatının uygarlığın nasıl yükseklere, uçlara taşınması gerektiğini, iddiasını bu cümlelerle gözler önüne seriyor. Ve Anday'ın yapıtları birçok dilde, Rusça olsun, Sırpça olsun, Fransızca, İngilizce, Bulgarca gibi birçok sayıda dilde çevriliyor. Mikado'nun Çöpleri adlı oyunu Bremen Radyosu'nda Almanca seslendiriliyor. Bunlar o dönem için gerçekten çok güzel sanatsal gelişmeler. Evet. Büyük sanatsal gelişmeler. Macarca olarak Macaristan'da sahnelenen İçeridekiler adlı oyun büyük ilgi topluyor mesela.
İçeridekiler evet. Bizde de sahnelenen oyunlardan birisi.
Aylaklar televizyona uyarlanıyor, TRT'de gösteriliyor. Aynı eser Aylaklar 1994'te sinemaya da uyarlanıyor.
Evet sevgili dinleyenlerimiz, böylelikle Garip akımının ikinci öncülerinden Melih Cevdet Anday'dan doya doya bahsetmiş olduk. Hem de şiirlerini, şarkılarını, onu yazmış olduğu güftelerin, şarkı hallerini de size dinlettik. Çok teşekkür ederiz Bire Dayaman.
Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Şunu söyleyerek bitireyim. Sanırım Melih Cevdet Anday garipçilerin içerisinde en uzun yaşayan şairdi.
Değil mi? Evet. En Doğrudur. Yakın zamanda evet. Kaybettiklerimizden. Doğrudur. O zaman son bir şiir olarak da Sevincin Yarısı. Kuşlar yağmur yağdırır da, yağmur güneşi vururdu ya, ben sana gelirdim. Sevincin yarısı ağzımda, zamba birikir sabahlar, ovalar atlara binerdi. Kulesine koşuşunca deniz, cebimde geceden yıldızlar, arılarla, ballarla kanımda. Yüreğim avuç olurdu da, sonra çeşme de olurdu ya, mutsuz dönüşler ayında, ben sana gelirdim. Şiir Gemisi.